Değerli dinleyenler, insanlardan ve cinlerden olan şeytanların şerrinden Yüce Rabbimize sığınırken ona hamd ve Resulüne de salat ve selam ederek sözlerime başlarım. Bugünkü Kur'an'ı kavramımız ifsat, fesat. Bakara suresi 11 ve 12. ayetleriyle sözlerimize başlayalım. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Kesin olarak bilin ki onlar ancak kötülük yapan fesatçıdırlar, bozguncudurlar. Fakat anlamazlar. Yani yapmakta olduğu kötülükleri fark edemezler buyurulmaktadır. Fesat ve ifsat kelimelerinin anlam ve mahiyetleri üzerinde durursak biraz. Fesat kelimesi Arapçada fesede fiil kökünden gelmektedir. Bir şeyi itidal, denge dairesinden, denge durumundan az veya çok çıkarmak, dışına çıkarmak demektir. Bu fiil yiyecek ve içecekler için bir bozulma, kokma. Ameller, fiiller için ise geçersiz olma, hükmü olmama. Bunların dışındaki konularda da gerek nefis, gerekse bedende meydana gelen maddi manevi bozulma, toplumda ortaya çıkan kokuşma ve dengeden sapma durumlarını ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Fesat sözünü ettiğimiz fiilimizin mastarıdır. Bozulma, kokuşma, itidalden, dengeden dışarı çıkma anlamlarına gelir. İfsat ise bozmak, fesat çıkarmak, ifsad etmek, itidalden, dengeden, faydalı ve adil olmaktan çıkarmak, kokuşturmak demektir. Faydalanan bir şeyin bozulmasına fesat, bunun zıttına da salah denir ki, bu da bir şeyin doğru bir hale getirilmesidir. Fesat kelimesi Kur'an'da çeşitli ayetlerde genellikle yeryüzünde fitne uyandırıp, insanların durumunu ve yaşama yollarını doğruluktan, sırat-ı müstakimden saptırıp, dünyevi ve uhrevi çıkarları zedelemek anlamında kullanıldığını görürüz. Bu işi yapan kimse ise müfsit, yani bu fiilin ismi faili olup bozan, bozgunculuk yapan demektir. Fesadın zıttı ise salah, ifsadın zıttı ıslahtır. Müfsidin zıttı müsleh, fasidin zıttı da salihtir. Fesadın esasını varlık ve oluştaki dengeyi bozmak, bozgun ve yozlaşmaya sebep olmak, oluşturmaktadır. Bu da bazen insanın iç dünyasında, bazen bedenimizde, bazen de dışımızdaki dünyada meydana gelir. Şimdi bunları sırasıyla görelim. Tevhid ve fesat arasında bir ilişki vardır değerli dinleyenler. Hevalarını ilah edinen insanlar, yani böylesi hevadan ilahlar birbirleriyle çatışacaklarından, yeryüzündeki fesadın başlıca etkeni, sebebi yeryüzünün müfsitleridir. Kur'an, evrende egemen olan birliğin, tevhidi düzenin, dengenin, yani sulhun tevhidden, yani ilahın bir olmasından kaynaklandığını, eğer göklerde ve yerde birden fazla ilah olsaydı, sulhün bozulup yerine fesadın hakim olacağını belirtmektedir. Enbiya suresi 22. ayeti mealen, eğer o ikisinde yani göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı muhakkak fesada uğrarlardı buyurulmaktadır. Göklerde yalnız Allah'ın ilahlığı egemendir. Yeryüzünde de insan elinin ulaşmadığı yerlerde yine Allah'ın ilahlığı egemen olup buralarda fesat yerine sulh vardır, barış vardır. Fakat yeryüzünde bazı insanlar Allah'ı değil de kendi heva ve heveslerini ilah edindiklerinden, dolayısıyla birden fazla heva, birden fazla ilah ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda da böyle insanlar, daha başka insanlar üzerinde Rableşmekte, ellerinin ulaştıkları yerleri mülk edinmeye, buraları egemenlikleri altına almaya çalışırlar. Yani Allah'ın Rab'lık ve melikliğini tanımayıp kendi hevalarını bu makama oturturlar, oturtmak isterler. Bu insanlar ister kafir ister münafık olsun durumları değişmez ve bunların işi gücü kendiliklerinden yeryüzünde fesat çıkarmaktır. kendilerini ıslah edici saysalar bile. Nitekim Bakara suresi 8 ve 11. ayetlerde bunlar aynı şekilde anlatılıyor şöyle. İnsanlardan mümin olmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler vardır. Allah'ı kandırmaya çalışırlar. İman edenleri de ama farkında olmadan yalnızca kendilerini kandırmaktadırlar. Kalplerinde hastalık vardır onların. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemelerinden dolayı acıklı bir azap vardır onlar için. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Dikkat edin, onlardır müfsit, fesat çıkarıcılar. Ama şuurunda değillerdir. Dikkat ederseniz bu ifsattan bahseden ayetin son cümleleri şöyle. Onlar yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ıslahçılarız demektedirler. İlk insanın imanın tabiatın ilk yaratıldığı günlerdeki gibi tertemizdi. Karalar, denizler ve havalar müminlerin imanı gibi pırıl pırıldı. Önce imana şirki bulaştırdılar. Allah'ın kanunlarını hiçe sayarak kendilerini ilahlaştırdılar. Ondan sonra tabiata müdahale ederek gönüllerindeki pisliği tabiata da akıtmaya başladılar. Rabbimiz Tevbe suresi 28. ayetinde ey iman edenler müşrikler ancak necistir, pisliktir buyurmaktadır. Kendilerine sorarsanız bunların bozguncu değildirler. Hatta kafa tutarcasına sizlere bu faaliyetlerinin yapıcı ve masum olduğunu söylemekten de çekinmezler. O tertemiz elbiselerin içinde kara gözlüklerinin gerisinde tabiatı kirletmek, dünyanın her tarafında anarşi çıkarıp insanların kanını paraya çevirmek, kimyasal silahlar satarak midesini şişirmek için koşan bu hasta adamlara yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın deseniz onlar biz Yalta, Malta zirvesinde, Londra zirvesinde insanları ıslahlar için bir takım kararlar arıyoruz derler. Peki ama her zirvenizin sonunda Hama'da, Halepçe'de, Afganistan'da, İran'da, Azerbaycan'da ve dün hemen Irak'ta yüz binlerce insan öldürülüyor. Evet, bunlar size özgürlük getireceğiz, sizi terörden kurtaracağız diye gelirler ve masum insanları, çocukları, sivil halkı öldürürler. Bunun adına da biz Irak halkını ıslah ediyoruz, onlara hürriyet getiriyoruz derler. Evet, küfrün mantığı budur değerli dinleyiciler. Bozgunculuğun en korkuncunu yaptıkları halde dönüp de bizim hareketlerimiz yapıcıdır diyenler her asırda vardır. Çünkü ellerindeki ölçü bozuktur bunların. Evet, ihlasın, samimiyetin, hüsnü niyetin ölçüsü bozulunca bütün değer ve ölçüler hassasiyetini yitirirler. Niyet ve vicdanları her şeyi Allah için yapma samimiyetinden mahrum olanlar davranışlarındaki bozgunculuğu görememekte bir dereceye kadar mazur sayılabilirler. Çünkü onlarda hayır ve şer, iyilik kötülük ölçüleri Rabbani temele oturtmamıştır. Çünkü onların bütün amellerinin temel ölçüsü menfaattir. Kendilerinin, müstekbirlerin, Amerikan halkının menfaati. Rabbimiz bizi bu konuda uyarıyor. Gözünüzü açın, asıl fesatçılar onlardır. Ancak onlar bunun farkında değillerdir buyurmaktadır. Evet, ıslahatçıyız diyerek gelen batının akıl hocalarına aldanmayalım. Bunlar esasında bozguncudurlar. Ancak bozgunculuk yaptıklarının bozgunculuk olduğunu bilmezler. Fesadın tek etkeni insanlardır değerli dinleyenler. Allah yeri ve gökleri eşsiz bir nizam, ölçü, denge ve uyum içinde yaratmıştır. Yeryüzünün düzenini ve huzurunu bozan sadece insandır. Kur'an fesadın her türünün insanın eseri olduğunu açıkça belirtir. Bu yüzdendir ki ilahi irade yeryüzünü fesada veren kötü insanları onlara musallat edilen başka insanlarla durdurmayı sünnetullah'tan biri halinde işletmektedir. Yeryüzünde fesadın tek etkeninin insanlar olduğunu şu ayet bize çok net, çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Rum suresi 41. İnsanların elleriyle kazandıklarından dolayı karada ve denizde yani çölde, kırda ve şehirde fesat ortaya çıktı buyurulmaktadır. Heva ve heveslerini ilah edinen insanlar, yeryüzünde kendi keyiflerine göre bir sistem kurmaya arzu ederler. Dünyevi hırslarını, iştah ve şehvetlerini tatmin için her yola başvururlar. Hedeflerine varabilmek için hiçbir kural tanımazlar. Birleşmiş Milletleri bunlar kurduğu halde yeri geldiği zaman Birleşmiş Milletleri de bypass ederek, atlayarak, ondan çıkacak kararı da beklemeden bu kötü emellerine varmak için fiili duruma başlarlar. Diğer insanların haklarına ve hürriyetlerine tecavüz ederler. İşte yeryüzünde fesadın kaynağı budur. Allah'a açıkça isyan, yeryüzünü fesada vermek olarak kabul edilmiştir. Çünkü İslami hükümler, insanların huzuru için vaaz olunmuş, gönderilmiş kanunlardır. İnsanlar bu hükümlere sımsıkı sarıldıkları zaman düşmanlık ortadan kalkar ve herkes kendi ameliyle meşgul olur hale gelir. Böylece hem yeryüzünün, doğanın hem de orada yaşayan insanların salahı, kurtuluşu gerçekleşmiş olur. Ancak insanlar İslam'a sarılmayı bırakıp herkes kendi nefsinin arzuladığı şeyleri yapmaya başlarsa o zaman fesat ortaya çıkar. Mesele bu açıdan ele alınırsa yeryüzündeki fesadı ve fesadın kaynağını tespit etmek kolaylaşmaktadır. Kafirler ve münafıklar gayri meşru amelleriyle sürekli fesat üretmektedirler. Allah halife olarak insanı yeryüzünde yerleştirme iradesini meleklere açtığı söylediği zaman onlar Allah'ın vahyi dışına çıkıp çıkmamada serbest olacak bir varlığın yani insanın hevasına uyup yeryüzünde fesat çıkaracağını kestirmişler ve orada kan döküp fesat çıkaracak birini mi var edeceksin diye sormuşlardır. Fakat her ne kadar insanların büyük bölümü müfsit, ifsat edici olsa bile içlerinde öyleleri var ki daha değerlidir. Allah'a yakın olan bir mertebededir. Dolayısıyla bu bakımdan büyük hayır için az şer terk edilemeyeceği için Allah insanı yeryüzünde halife yapmış ve vahyine uyanlara müfsitlerle savaşma emrini vermiştir. Müfsitler kalben korkak ve kendilerini hep huzursuz hissettiklerinden birbirleriyle fesatta yardımlaşırlar. O halde ıslah edicilerin de yardımlaşmalı ve müfsitlerle savaşmaları gerekmektedir. Yoksa yeryüzünde hep fesat egemen olur ve insanın hem yaralı dışındaki hem de hilafetindeki amaç gerçekleşmez. Bakara suresi 251. ayeti: Eğer Allah'ın insanları bir kısmıyla bir kısmını def edip savması olmasaydı yeryüzü fesada uğrardı ama Allah alemlere karşı lütuf sahibidir buyurulmaktadır. İnsanın fesada meyilli yapısı da salih mümini iç fesada karşı daima uyanık olmaya zorlamalıdır. Bu nefisle cihattır. Nefsin fesada meyline karşı cihat. Mücahit fesadı salaha çeviren kimsedir. Gerçek mücahitlik kişinin içini salaha çevirmeden ortaya çıkamaz. Çıkarsa bu cihat değil, terör olur. İfsada karşı ıslah üzerinde olmalıyız değerli dinleyenler. Yaratıcımızın doğru yolda olanları müjdelemek, sapanları uyarmak üzere elçiler gönderdiği insanlar önce bir tek ümmet idi. Düzene konulmuş olan yeryüzünde ifsat ve bozgunculuk yapmamalı ve kulluklarını unutmamalıydılar. Ama insanlardan birçoğu hevalarına uyarak Allah'ın ayetlerini unutup kendi başlarına büyüklük taslamaya, şeytana uymaya, başıboş arzularını ilah ve birbirlerini veli edinmeye başladıklarında ulaşılan sonuç büyük bir fesat, bozgun ve kargaşa oldu. Sonsuz güç ve rahmet sahibi olan Rabbimiz, bozgunculukları sonucu kargaşa ve karanlık içine düşen Ademoğullarına içlerinden gönderdiği elçiler aracılığıyla hidayet yolunu tekrar tekrar göstermiş ve kendilerini ıslah edip, düzeltip kurtuluşa ermelerini dilemiştir. Fesat karşısında müminlerin bir takım görevleri vardır. Müminler, müfsitlerin fesatlarına karşı tavır almalı, inkılapçı bir düzeltme ile ıslahatçı olmalıdırlar. iradeli tercihlerle ulaşılacak olan iman ve salih amel yolunu bizlere mutluluk ve kurtuluş hedefi olarak gösteren Rabbimiz, aynı zamanda Musa Aleyhisselam'ın kardeşine devrettiği ıslahat görevini bütün mümin kullarına da üstlenmesini istemiş ve bozgunculuk yapanların işlerini ıslah etmeyeceğini yine Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Şu ayetler de bu konuyu yeterince anlatmaktadır değerli dinleyenler. Hud suresi 116 ve 117. ayetleri mealen, sizden önceki nesillerden akıllı kimselerin insanları yeryüzüne bozgunculuk yapmaktan engellemeleri gerekmez miydi? Fakat onlar arasından ancak kendilerini kurtardığımız pek az kişi böyle yaptı. Zulmedenler ise kendilerine verilen refahın peşine düşüp şımardılar ve suç işleyenler olup çıktılar. Halkı ıslahatçı kimseler olsaydı Rabbin o şehirleri haksız yere helak edecek değildi buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde salih amel ile iman kavramları adeta bağımsız düşünülemeyecek kadar iç içe bir birliktelikte kullanılmıştır. Salih amel açıkça imanın dışa vurumu, dışa yansıyan gerekliliğidir. Salih amelde bulunabilmenin şartı olarak ıslahat çabaları söz konusu olmakta ve bu da müminlerin temel görev alanlarını belirlemektedir. Yeryüzünün ifsad edildiği zulmün ve şirkin olabildiğince azgınlaşıp cahili kültür ve uygulamaları yaygınlaştığı, vahiy ölçülerden uzaklaşıldığı her dönemde ıslahat çabalarının gerçekleştirilmesi müminlerden beklenen temel farizalardandır. Rabbimizin müjdelediği sonuca da ancak bu konularda göstereceğimiz salih amellerimizle ulaşabiliriz. Zaten müminlerden beklenen zorbalara uymamaları ve boyun eğmemeleri değil, ıslah edicilerden olmalardır. Muslihun yani ıslahatçı olanlar, Rablerine ibadette kimseye ortak koşmayan, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılan, cehalet ve kötülükten arınmaya çalışan, mümin kardeşlerinin arasını ıslah eden, Resullerin canından önce kendi canlarının kaygısına düşmeyip, Allah yolunda susuzluğa, açlığa, yorgunluğa hazır olan, iyiliği emredip kötülükten sakındıran ve hayır işlerine koşan, Allah'a çağırıp ben Müslümanlardanım diyen kimselerdir, ıslahatçı olanlar. Gerçek ıslahatçılar aynı zamanda da inkılapçıdırlar değerli dinleyenler. İster Yüce Allah'ın ilahlığını ve rububiyetini tanımayan veya isterse tevhid dinine girdikten sonra bozulma, tuğyan ve zulüm karşısında ortaya konulabilecek olumlu çabanın Kur'an'daki tanımı ıslahat ve salih ameldir. Mevcut düzenin ıslah edilmesi gibi ifadelerle ıslahat kavramını tahrif etmek olur. Islahat günümüzde yanlış olarak inkılapçı hareketlerin karşısında kullanılıyorsa bu Kur'an'ın anlaşılmasının istediği bu kavramdan ve içeriğinden uzaklaşmadır, yanlıştır. Islahat devrimci bir eylemdir. Bozulmuş ve sapmış olanı düzeltme, vahiy hakikatleri yeniden egemen kılma çabasıdır. Islahatçı insan ve toplumların düşünce ve eylemlerinde vahiy doğrular yönünde köklü bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmektir. Islahat kesin ve muhkem olan vahiy ölçüye dayanarak cahili bütün tutum ve davranışları, İfsad edilmiş bütün kurumları tepeden tırnağa değiştirmeyi amaçlamış devrimci bir tavırdır. Islahatçı, Allah'ın düşmanlarıyla mücadele etmek kadar düşmanla mücadele edecek sağlıklı bir bünyeye sahip olma çabasının da taşıyıcısıdır. Islahatçı, kurtuluşa kişisel iyiliklerle ulaşılamayacağını bildiği gibi ıslah çabalarında kendi nefsini de asla unutmamalıdır. Islah eylemi her türlü bozulma, tuğyan ve şeytani tuzaklar karşısında tevhidi ilkeleri yaşatmayı ve Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmaya amaçlayan soylu ve köklü bir uğraştır. Islahatçı vahyin temeline bağlı inkılapçı bir öz taşır. O Rabbimizin ilettiği buyruklar doğrultusunda öncelikle kendini ıslah ederek kendi nefsinde inkılabı gerçekleştirmiş ve bu olumlu değişimi çevresinde, toplumda, yeryüzünde de gerçekleştirmeyi amaçlamış kimsedir. Enfal suresi 53. ayeti. Bu böyledir. Çünkü bir millet kendilerinde bulunanı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimeti değiştirmez. Allah işitendir, bilendir. Fakat Allah yeryüzünü salih kullarına varis kılmak, insanları kurtuluş ve mutluluk yoluna eriştirmek istemektedir. Bununla birlikte değişim yine bizim ve beraber olduğumuz toplumun iradesine bağlı tutulmuştur. Bireysel ve toplumsal alanda başarılı oluşum yolu yine ıslahat çabalarıyla oluşacaktır. Bir toplum kendi nefsindekini değiştirmedikçe şüphesiz Allah da o toplumun bulunduğu durumu değiştirmeyecektir. Rad suresi 11 ve Ahzab 70-71. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir başarıya erişmiş olur. İlk aile kurumuyla oluşmaya başlayan toplumsal yaşam, şeytani olanla Rabbani olan arasındaki bir tartışma, çatışma ve imtihanlarla çeşitlenerek bugüne kadar gelmiştir. Tevhid şirk kutuplaşmasında süregelen toplumsal mücadeleler tarihi, ıslah edilmiş olan yeryüzünde Allah'a verilen misaktan sözden cayıp bozgunculuk yapanlarla inanıp salih amellerde bulunanlar arasında devam ede gelen sürekli bir çatışmayı oluşturmaktadır. Tevhid ile şirkin, hak ile batılın, maruf ile münkerin, muhkem ile muharrefin arasındaki çatışma bugün de sürüp gitmektedir. Müminlerin kafirlere ve münafıklara, kısaca muslihlerin müfsitlere karşı savaşı yalnız insanlar için değil, tüm varlıklar için bir rahmettir. Yeryüzünü fesada boyayan kafirler korkaklıkları paylaşmak istedikleri rant ve sahip oldukları hırs sebebiyle birbirleriyle yardımlaşırlar. Bunlara karşı muslihlerin, Müslümanların fesada ve müfsitlere karşı ortak bir cephe meydana getirmeye gayret etmeleri kulluk ve hilafet görevlerindendir. Enfal 73. Küfredenler birbirlerinin velisi, gönül dostudurlar. Eğer siz bunu yapmazsanız, yani iman edip hicret ederek canlarınızla, mallarınızla Allah yolunda cihad edip yardımlaşmaz ve böylece birbirinizin velisi olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük fesat baş gösterir. Günümüzde fitne ve fesadın iktidarı bütün kurumları ve kurallarıyla ayaktadır. Müslümanlar da birbirlerinin velayetine razı olmamanın ve cihadı terk etmenin ızdırabını yaşamaktadırlar. Fesadın temelinde insanın doğal değerleri ve evrendeki mevcut nizamı kendi hevası ve doymazlıkları uğruna alt üst etmesi yatmaktadır. Bunun sonucu şirkin en büyük fesat olmasıdır. Çünkü şirk tüm yarattıklardaki değer ve nizamı şuursuz maddeye yükleyerek bozmaya çalışmaktadır. Kur'an'da fesat olarak sayılan eylemlerin başlıcaları iman etmeyip insanları Allah yolundan alıkoymak, büyüklenmek, haksız yere kan dökmek, tuğyankarlık, azgınlık, taşkınlık yapmak, fahşa ve münker, çirkin ve kötü söz ve fiil işlemek, neslin ve ekini helak etmek, homoseksüellik, yol kesmek, hırsızlık, insanları gruplara ayırmak, sihirbazlık hep Kur'an'da fesat olarak sayılan eylemlerdendir. Kısaca dini hükümlerin dayandığı nesil, can, mal, din ve akıl emniyetini, güvenliğini yok edici eylemler hep birer fesat sınırına girebilir. Yani bir hareket, bir düşünce, bir söz, insanların neslinin, malının, canının, dininin ve aklının emniyetini, güvenliğini yok ediyorsa, işte o eylem, o söz, o hareket fesat sayılabilir. İnsanın ürettiği fesattan en büyük payı putperestliktir. İkinci olarak münafıklık, üçüncü olarak da Yahudi kesimi almaktadır. En yıkıcı fesat insanın saltanat ve sahip olma uğruna sergilediği fesattır. Böyle olduğu içindir ki insanlık tarihi boyunca medeniyet ve saltanatların çöküşünde de hep fesatlar sebep olmuştur. Bakara suresinin sözlerimin başında okuduğum 11 ve 12. ayetlerinde olduğu gibi fesat daha çok münafıkların bir vasfı olarak zikredilmektedir. Ancak fesat çıkarmanın, bozgunculuk yapmanın tasvip edilecek bir yanı olmadığı gibi hiç kimse de kendisinin böyle çirkin bir fiille vasıflanmasını istemez. Nitekim münafıklar da kendilerinin böyle bir özellikle vasıflanmalarını kabullenmemektedirler. Çünkü münafıklar kendilerini müfsit değil, muslih, ıslah edici olduklarını ileri sürmektedirler. Bu Bakara suresi 11 ve 12. ayetinde geçen fesat kelimesini İbni Mesud ve sahabeden bazılarının küfür ve masiyet işlemek, İbni Abbas'ın da sadece küfür kelimeleriyle tefsir etmeleri, bu fiilin son derece çirkin olduğu ve her türlü kötülüğü içerisine alabileceğini bize göstermektedir. Genelde nefisleri, nesepleri, malı, aklı ve dini ifsad etmek diye sıralanan bu kötülükler fesadın çerçevesi içinde mütalaa edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzüne fesat çıkarmayın veya ıslah edildikten sonra yeryüzüne fesat çıkarmayın anlamındaki ifadeler bazı ayetlerde tekrar edildiği görülür. Selef ulemasına göre yeryüzünde fesat çıkarma ifadesi Allah'a açıktan isyan etmek demektir. Müfessirler bu ifadeyi yani yeryüzünde fesat çıkarmayın ifadesini genel olarak Allah'a şirk koşma, Allah'a isyan, yeryüzünün fesatla dolması, peygamberleri yalanlama, nübüvveti inkar etme, dolayısıyla Allah'ın emirlerini kabul etmeme, Allah'ın dini hakkında şüphe etme, kibirlenme ve büyüklük taslama, harp ve fitne çıkarma şeklinde yorumlamışlardır. Ayetlerde mutlak olarak zikredilen fesat, ister inanç isterse ameli konularda olsun, insana zarar veren ve onu maddi manevi olarak helaka götüren her türlü davranış fesattır. Fesat çıkaranlar yani müfsitleri Allah'ın sevmeyeceği, onların işlerini düzeltmeyeceğini Kur'an-ı Kerim'de beyan eder. Allah'ı inkar ve Allah yolundan alıkoymak en büyük fesatlardandır. Baş fesattır. Sonuçları da acıdır. Nahl suresi 88 bunu bize şöyle ifade eder. İnkar eden ve Allah'ın yolundan alıkoyanlara fesatlarına, bozgunculuklarına karşılık azap üstüne azap veririz buyurulmaktadır. Peygamberleri ve getirdiklerini yalanlama da fesadın büyüklerindendir. Kur'an'da peygamberlerin getirip yerleştirmeye çalıştığı mesaja ve bu doğrultuda kurmaya çalıştığı İslami düzene bir takım sözde gerekçelerle karşı çıkan ve her türlü engelleme yollarını deneyen kimseler fesatçılar, bozguncular olarak adlandırılmakta ve bu olumsuz davranışlarının kendilerine bir yarar sağlamadığı tam tersine helaklarına sebep olduğu vurgulanmaktadır. İnsan hakları ihlalleri şeklinde de fesat bugün yaygınlaşmıştır. Fesadın yaygın görünüşü insan hakları ihlalleridir. Bunlar kan dökücülük, sömürü ve tahakküm ilişkileri biçiminde kendisini göstermektedir. Maide sureti 32. ayeti buna bir örnektir. Kim bir kimseyi bir kimseye, cinayete veya yeryüzündeki bozgunculuğa karşılık olmadan öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu diriltirse, yani ölümünden bir hayat kurtarırsa, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun ki onlara belgelerle peygamberlerimiz geldi. Sonra buna rağmen onların pek çoğu yeryüzünde taşkınlık edenler, yani müsrifin oldu. Kadınları bırakıp erkekleri öldüren Firavun, kızlarını toprağa diri diri gömen Mekke cahiliyesinin insanları, daha anne karnındayken kürtajla çocuklarının hayatlarına kıyan veya oğlan kız demeden tüm çocuklarının ebedi hayatlarını öldüren modern cahiliyenin ortak tavrı yaşama hakkına hep bir tecavüzdür. Bu da temel insan haklarının en başlarında gelen canın korunmasıdır, ihlalidir ve fesadın en büyüklerindendir. Yine malın korunmasını ihlal eden hırsızlık, ölçü ve tartıda eksiklik, yanlışlık hep birer fesattır. Bir toplumda bozgunculara engel olunmaması, bozguncuların sayısının artması, bu toplumu ayakta tutan sosyal düzenin bozulması, işlerin çığırından çıkması, toplumsal hayatta hiçbir şeyin yolunda gitmemesi ve kargaşa ortamının hakim olması demektir. Öylelikle, özellikle zalim yöneticiler ve politik seçkinler toplumlarında kötülüğü ve fesadı yaygınlaştırırlar. Bakara suresi 204 ve 205. Dünya hayatına dair konuşması senin hoşuna giden, pek azılı düşman iken kalbinde olana samimi olduğuna Allah'ı şahit tutan, iş başına geçince ortalığı fesada verip bozgunculuk yapmaya, harsı yani ürünü, ekini ve nesli yok etmeye çabalayan insanlardır. Allah bozgunculuğu sevmez. Bu ayette geçen hars yani ekin ve ürün kelimesi iki şekilde yorumlanmaktadır. Hars emek yoluyla kazanç ve gelirdir. Emek yoluyla temin edilen, sağlanan, elde edilen kazanç ve gelire hars diyoruz. Çoğunlukla dünyevi mallar özellikle de hem toprağın işlenmesi yoluyla elde edilen ürün hem de bizzat işlenmiş tarlanın kendisini gösterir. Hars bu bağlamda ürün olarak anlaşılırsa bu mecazi olarak genelde insan davranışlarına özellikle de toplumsal tavırlara uygulanabilir. Onun için hars günümüzde kültür kelimesinin karşılığı olarak da kullanılmaktadır. Bazı müfessirler ise görüşlerini kadınlarınız sizin harsınızdır ifadesine dayandırarak bu ayetteki hars eşleri anlattığında öne sürerler. Bu durumda harsın ve neslin yok edilmesi yani aile hayatının sıkıntıya uğratılması ile sonuçta bütün bir toplumsal yapının çökmesi ile eş anlamlı oluyor. Fesadın bir de görüntüleri üzerinde durursak değerli dinleyenler, bunların bir tanesi tuğyandır. Hak ve adalet sınırını aşma, tuğyan ve fesat bozgunculuk birbirinin tamamlayan özelliklerdir. Kendisi bozgunculuk çıkardığı halde salihlere bozgunculuk isnat etmek. Evet, küfrün mantığı bu. Araf suresi 103. Musa'yı Firavun ve Erkan'ına gönderdik. Ayetlerimize karşı haksızlık ettiler. Fesatçıların, bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Firavun müfsitlerden, fesatçı bozgunculardandı. Kasas 4. Kendileri fesatçı olan Firavun ve yandaşları kendilerini ıslahçı olarak görürler. Toplumu ıslah etmek isteyen Musa peygamberi de fesatçı, bozguncu damgası vururlar ve halkı onun aleyhine kışkırtırlar. Araf suresi 127. Musa'yı ve milletini yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar, senin tanrılarınla baş başa bıraksınlar diye mi koyuveriyorsun? Firavun da şöyle diyordu. Bana izin verin de Musa'yı öldüreyim. O Rabbine yalvara dursun. Onun sizin dininizi, düzeninizi değiştireceğinden veya yeryüzüne fesat çıkaracağından korkuyorum. Evet, buraya dikkat edilirse yeryüzünün en büyük müstekbiri o zaman kendisini Rableştirmiş, Rab görmüş olan bir Firavun ve yandaşları ne yapıyor? Kendi düzenlerini değiştirip yıkacak olan Hazreti Musa'yı bozgunculukla, ifsatla suçluyorlar. Firavun düzenine karşı çıkan ve sosyal ıslah programı öneren Hazreti Musa, karşı çıktığı düzen tarafından bozgunculuk suçlamasıyla vatan haini, bölücü olarak görülmektedir. Böyle gösterilmektedir. Her devirde kafirlerin tavrının farklı olmadığı, küfrün tek millet olduğundan tek tip tavır sahnelediği günümüz dünyasındaki çok belirgin benzerliklerle değerlendirilebilir. Kur'an'da insanları yapay ayrımlara tabi tutup bölme, firavunca bir fesat yöntemi olarak bildirilmektedir. Kasas suresi 4. ayeti, Firavun memleketin başına geçti, halkını fırkalara aşağı ve yukarı olmak üzere bir takım sınıflara ayırdı. İçlerinden bir takım topluluğu güçsüz bularak, bırakarak onların oğullarını boğazlıyor, kadınlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o Firavun müfsitlerden, fesat çıkaranlardandı. Firavun'un zayıf, güçsüz gördüğü grup Mısır toplumunda en aşağı basamaklara itilen ve hemen hemen bütün insan haklarından yoksun bırakılan İsrailoğullarıydı. İnsanları sınıflara bölmek, bazı ırklara ayrıcalık vermek, kendilerini devletin rantını yiyip halkı sömürerek elit tabakayı, burjuva, sömürücü, kapitalist, bürokrat kesim mutlu azınlığı oluşturup toplumda halk tabakası, orta direk, batılı doğulu, Türk Kürt, zengin fakir, irticacı modern gibi ayrımlarla insanları sınıflara, yapay gruplara ayırarak bölen fesatçılar, mümin müşrik ayrımına bölücülük damgası vurarak sömürüye ve zulme dayanan kendi bölücülüklerini unutturmak isterler. Ve bunlar fesatlarını çeşitli yollarla devam ettirirler. Bunların birincisi de bilim yoluyla fesattır. Çağımızın buhranlarının temel sebeplerinden birisi, değerli dinleyenler, bilime karıştırılan, insan itikadını ve yaşayışını saptıran nifaklardır. Gerçekte ilim, ilahi sanatı tetkik hikmeti olduğu halde hiç bağdaşmaması gereken cahiliye, bilim zorlama yollarla, şeytani hile ve uydurmalarla bağdaştırılmış ve fesat araçlarından biri olmuştur. Ahlak yoluyla fesat, çağlar boyu toplumlar içinde ahlakı fesada verip toplumları çökerten münafık ve müşriklerin devrimizde ulaştıkları durum, dört ayaklıları bile utandıracak boyutlara gelmiştir. Ekonomi yoluyla fesat, dinimiz insanların meşru ihtiyaçlarını karşılamak için belli şartlarla helal dairesinde çalışmalarını ibadet kabul eder. Cimriliği haram kıldığı gibi israfı da şeytanın kardeşliği olarak değerlendirir. Fesatçılar ise israf ve tüketim hızlanması sloganlarıyla toplumları sürekli tüketim toplumu yaparak mahvetmektedirler. Ülkeler, toplumlar, aileler, evlilik kurumları, iş bulma konuları gibi yapılar savurganlık ve kapitalist düzenin zulmü sebebiyle hep iflas etmiş durumdadırlar. Aç insanın dini, dolayısıyla ahlakı ve tüm yaşam biçimi de kolaylıkla yozlaşmış, insanların karınlarını doyurmaktan ve bazılarda eşya sevgisinden, yarışından başka bir şey düşünemez hale getirilmiştir. Modernizmin, modanın, mal eşya yarışının, lüksün ve reklamın fesadı, yaygınlaştırmadaki rolleri tahmin edildiğinden çok fazladır. Politik yoluyla fesat da vardır, değerli dinleyenler. İnsanların inanç yapısını bozan ve huzurunu ciddi biçimde kaçıran belki en önemli fesat yolu bu politik fesat yoludur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen, bu yüzden fasık, zalim ve kafir olan tağutların zulmü her alanda karşımıza çıkar. Bu onlarca fesadın kaynağı olduğundan Müslümanların reddetmeleri, mücadele etmeleri gereken fesadın başıdır. Yine fesat fikir yoluyla da toplumda yol bulur. Filozof, düşünür, yazar, öğretmen sıfatları fesadın cahil halk kesimlerince kabulünü kolaylaştırması açısından büyük bir ihanet özelliği taşır. Allah'a inanmayan, ondan hakkıyla korkmayan insanın hele ağzı laf yapıyor, kalemi de yazabiliyorsa bunu fesadın şerrinden herhalde şeytan bile Allah'a sığınıyordur. Teknoloji yoluyla da fesat vardır. Nedir onlar? Uydular, casus uçakları, bombalar, füzeler, cep telefonları, gizli kameralar, telekulaklar, hep bunlar işte teknolojiyle fesadın yaygınlaşmasıdır. Bir de en önemlisi medya yoluyla fesat vardır, değerli dinleyenler. TV kanalları, boyalı basın, işte bunlar hepimiz görüyoruz zaten. Ve tüm kural, kurum ve kuruluşlarıyla doğuran fesat, diğer fesatlar, bu ananın gayrimeşru çocuklar. Evet. Tağutu düzenlerin tümü, işte bu en büyük müfsittir. Fesadın zıttı salahtır dedik, değerli müminler. Fesadın zıttı, evet, salahtır. Müminlerin belirgin vasfı ve peygamberlerin istedikleri arasındadır. Ayette ifade edilen Hazreti Yusuf'un duası bu gerçeği dile getirmektedir. Yusuf suresi 101. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih insanlar arasına kat duası. Müfessirimiz Fahrettin Razi'nin yorumuna göre seni Allah'a itaate çağıran her şey salah, Allah'tan alıkoyan her şey de fesattır ölçüsünü getirmiştir. İbn-i Teymiye'ye göre ise her çeşit hayrı içerisine alan salah, şerrin her çeşidini içerisine alan da fesattır. Yine Ebu Hayyan gibi bazı alimlere göre salah, mutedil ve güzel bir hal üzere olmaktır şeklinde tarif etmişlerdir. Salah müminlerin önemli bir vasfı olup Bu vasıfla müminler Allah'ın emir ve yasaklarını gözetirler. Onun seçkin kulları arasına girmeye çalışırlar. Tutum ve davranışlarında itidalli, dengeli olmayı tercih ederek dünya ve ahiret saadetini elde etmek isterler. Çünkü salah vasfı hem dünyevi hem de uhrevi özelliği bünyesinde taşımaktadır. Peygamberlerin önemli dualar içinde fesat üretenlere mağlup olmama dileği de yer almaktadır. Çünkü fesat yurtları kaos ve mutsuzluklarla doldurmakta, kitleleri lanet ve azabın kucağına itmektedir. Kur'an-ı Kerim fesat üreten birey ve kitlelerin insanların karşısında barış üreticiler olarak çıkabileceklerini de bize önceden haber verir. Bakara suresi 11. Sulh barış taraftarı gözüken nice sahte barışçılar vardır. Bunlar barışçı kimliğiyle savaşların en gaddarını yapmakta, ıslah adına yeryüzünü ifsad etmektedirler. Daha dün işte Irak'a Amerika'nın girmesi buna en canlı örneği değil mi değerli dinleyiciler? Yani insan hakları getireceğim, sizi Saddam'ın zulmünden kurtaracağım diye oradaki petrollere, enerji kaynaklarına gelmiş çöreklenmiş binlerce milyonlarca insanı da ölümüne sakatlanmasına yol açmıştır. Evet, küfrün mantığı böyle. İnsanları mahvetmenin adına kurtarmak denilebilmekte, firavunlara Musa adı verilmekte, nice sahte kahraman ve sahte kurtarıcılar insanları ifsad etmektedir. Evet, siyaset insanları dünya ve ahirette kurtulacakları yola irşad etmekle, onların salah ve menfaatlerine çalışmak şeklinde tarif edilmiştir. İnsanların heva ve heveslerini tatmine yönelen zalim siyaset, çirkin politika, tağutu yönetim fesadın yayılmasına hep birer vesiledir. Bakara suresi 204 ve 205. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki onun dünya hayatına ait sözü hoşunuza gider ve o kimse kalbinde olana Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanların en amansızdır. O iktidara velayete geldiğinde yeryüzünde fesat çıkarma, ekini ve nesilleri helak etmeye başlar. Allah ise fesadı sevmez. Fesadın yaygınlaşması konusunda tağutu düzenlerde alabildiğine bir yarış vardır. Zalim politikacılar, fitne ve fesat kumkuması boyalı basın, ahlaksız kanallar, hatta en masum kabul edilen resmi ve çoğu toplumsal kurumlar bile fesat yarışında şeytanı bazen geride bırakırlar. Peki Kur'an-ı Kerim'de fesatçılara verilen bir ceza yok mudur? Bakara suresi 220. Allah kimin muslih düzelten, kimin de müfsit bozguncu olduğunu bilir. Yine Bakara 205, Allah fesadı sevmez. Allah ahdini bozanlara, bağları gözetmeyenlere ve fesat çıkaranlara lanet eder, yardım ve inayetini keser. Hüsrana, zarara uğrayanlar işte o fesatçılardır. İnsanların kendi elleriyle işledikleri yeryüzünden, karada ve denizde, çölde, kırda ve denizde, şehirde fesat çıkar. Böylece onlar yaptıklarının bir kısım karşılığını daha dünya hayatıyken görürler. Pek çok toplum fesat çıkarmaları yüzünden dünyevi bela görmüş ve helak olmuştur. Allah Araf suresinde peş peşe Semud, Medyen, Sodom halklarının bozgunculukları dolayısıyla başlarına gelen felaketleri anlatmaktadır. İsrailoğulları da yaptıkları fesatların karşılığını dünyevi felaketler halinde görmüşlerdir. Kur'an fesat ve helak ilişkisi çerçevesinde geçmişte bozguncuların uğradığı sona dikkat çeker ve fesatçıların uğradığı sonun incelenmesini ister. Bu incelemeden amaç bu konu üzerine düşünülmesi, aynı sonuçlarla karşılaşılmaması için davranışların gözden geçirilmesidir. Yeryüzünü fesada veren veya fesadı başka türlü izale edemeyen kimselerin cezaları öldürülmeye kadar varacak bir ağır cezadır. Bu konudaki ayrıntılar fıkıh kitaplarında uzun uzun anlatılır. Biz bir iki ayetle konuya değinelim. Bakara 279, Allah ve Resulü ile savaşanların ve yeryüzünde fesada koşanların cezası öldürülmeleri veya asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi veya o yerden sürülmeleri, hapsedilmeleridir. Maide 33. Ayette geçen Allah ve Resulü ile savaşanlar ifadesiyle başka insanların Allah inancını sarsmaya ve yıkmaya yönelik bilinçli davranışlarının yanı sıra Allah'ın koyduğu ve bütün elçilerine açıkladığı ahlaki ilkelere düşmanca bir muhalefet edilmesi de anlatılmaktadır. Eli ve ayağı kesmek deyimi birinin gücünü yok etmek olarak da anlaşılabilir. Hem fiziksel hem de mecazi anlamda kötürüm hale getirilmeyi gösteriyor da olabilir. Hilaf çaprazlama ifadesi de döneklik, sapkınlık yüzünden biçiminde karşılanabilir. Sözlerimi bitirirsek değerli dinleyenler, sonuç olarak şöyle söyleyebiliriz. Heva ve heveslerini ilah edinen zümreler, yeryüzünde fesadın iktidarını sağlamış ve bunun devamı içinde kurumlar kurmuş, kurallar oluşturmuşlardır. Müslümana düşen görev, fitne ve fesat yeryüzünden kaldırılıncaya, din sadece Allah'ın oluncaya kadar bütün gücüyle mücahede ve mücadele etmek, icap edersin mukatele etmektir. Ve bu konuda uğrunda mücadele edenlere de Allah yardım edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.